Ayrım 6. İn. Sabri Uzun. Sayfa 69. Telefonu dinlenen başsavcı. Telefon dinlenmesini düzenleyen 5397 sayılı kanunun hazırlanması ve yasalaşması aşamalarında istihbarat dairesi başkanıydım. Hukuki süreçte fiilen görev almış, yasanın gerekçelerini düzenlemiş ve heyetler huzurunda savunmuştum. Bu sebeple her maddesini çok iyi bilirim. Türkiye'de teknolojik istihbarata izin veren ilk kanundu ve çok önemli bir yasal boşluğu doldurmuştu. Affınıza sığınarak şunu belirteyim ki bazıları bu kanuna Sabri Uzun Kanunu adını takmışlardı. Ben 1999-2002 koalisyon hükümeti döneminde de bu kanunun çıkartılması için çok mücadele vermiştim. Bazı Avrupa ülkelerinde 6 kez yenilenen teknik istihbarat kanununun bir benzeri ne yazık ki Türkiye'de yoktu. 1929'dan kalma ceza muhakemeleri kanununun postaya müdahale maddesini zorlayarak yurttaşın haberleşme özgürlüğüne müdahale ediyorduk. Yurttaşımız hangi suçu işlerse, hangi özgürlüğüne ne şekilde müdahale edileceğini bilmiyordu. Polis elde ettiği delilleri yargılama aşamasında kullanamıyordu. 5397 sayılı kanun teknolojik istihbarata imkan veriyor, tüm yasa dışı dinlemeleri de önlüyordu. Bütün bunları 2008-2010 yılları arasında İstanbul Özel Yetkili Mahkemesi'nin kararıyla Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının telefonlarının dinlenmesinin kanunla hiç ilgisi olmadığını daha iyi anlatabilmek için yazıyorum. Söz konusu yasa, terör ve organize suçlarla mücadeleyi kapsamaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, aslen Yozgatlıdır, Çerkes kökenli bir aileden gelir. Nasip oldu, rahmetli babasını da tanıma fırsatı bulmuştum. Yozgat'ta bu aileye hısım akraba olmak bir güvenilirlik işaretidir. Aile çevresini 1997 yılından bu yana tanırım. Yeğeni avukat Alper Tunga Bacanlı ve eniştesi Yozgat Barosu avukatlarından Ruhi Bacanlı avukatlarımdır. Engin'le ilk kez 1998 yılında o İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı iken tanışmıştım. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken de ziyaret etmiştim. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu'nu ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı olduğu 1998 yılından bu yana tanır ve güvenirim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde yakın işbirliğimiz olmuştu. Aykut Cengiz Engin, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı olduğu dönemde gazeteci Tuncay Özkan'la bir telefon konuşması yapmış. Bu konuşmanın ses kaydı, güya Ergenekon terör örgütü davası kapsamında Özkan'ın evinde yapılan arama sırasında elde edilmiş. Bu ses kaydının bulunması sonrasında Aykut Cengiz Engin, Tuncay Özkan'ın telefonla konuştuğu kamu görevlilerinin seslerini kaydederek sakladığını, bir kumpas içinde olduğunu düşünmüştü. Oysa gerçek farklıydı. O ses kaydı, 3 Kasım 1996'daki Susurluk kazasıyla 26 Nisan 1997'deki Onbaşı Kadir Sarmusak olayı arasında İstanbul polisinin yaptığı darbe hazırlığı olup olmadığını öğrenme amaçlı yasa dışı dinlemelerdeki ses kayıtlarından sadece biriydi. Toplamda 53 adet ses kaydı vardı. Tuncay Özkan'ın evinde ses kayıtlarının bulunduğu günlerde eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan hakkında da Ergenekon dava dosyasında bazı kayıtlar olduğunu öğrenmiştim. Bütün bunlardan şu sonuca varıyorum. Yakın zamana kadar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, HSYK, üyelerinin çok büyük bir kısmı cemaat imamıydı. Özel yetkili mahkemelerin üyelerinin ve savcılarının çok büyük bir kısmı da cemaat imamıydı. Polis müdürleri ve amirler arasında da çok sayıda cemaat imamı vardı. Polis, cemaat adına bir şahsın evine CD koyarken, cemaate bağlı hakim ve savcılara güveniyordu. Cemaatin hakim ve savcıları da HSYK'daki cemaat imamlarına güveniyordu. HSYK'nın cemaat imamı üyelerinin güvendiği şey ise, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda HSYK'nın kuruluşunu düzenleyen 159. maddeden başkası değildi. Emniyette Fethullahçı yapılanma belgeleri cami avlusunda. 2002'de Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin bir cami avlusunda unutulan çantayı incelemeleri sonucunda bir operasyon başladı. Operasyonda Fethullah Gülen cemaatinin emniyetteki yapılanmasıyla ilgili çok önemli bilgi ve belgeler ele geçirilmişti. Belgeler arasında cemaat üyesi ve yakın kişilerin teşkilat içinde nasıl hareket etmeleri gerektiği, mali ilişkiler, personel politikası gibi ayrıntıların yer aldığı el yazısı notlar da vardı. Dipnot: http://washingtonhaber.blogspot.com/2006/0.nokta/ortaya-kt.html. Gelişmelerin sonucunda çantanın sahibi olduğu belirlenen ve Malatya'da bir dershanede öğretmenlik yapan Ahmet Şahinalp gözaltına alındı. Elazığ TEM şubesinde sorgulanan Şahinalp, belgelerin çantasına başkaları tarafından yerleştirildiğini iddia etti. Mahkemeye çıkarıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Çantadaki belgelerde Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya illerinde görev yapan 144 komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri rütbesindeki emniyet mensubunun listesi vardı. Adı geçenlerin devresinin, sicilinin, ad ve soyadının, görev yerinin tek tek sıralandığı listenin sonunda BL ve açıklama diye iki hane daha bulunuyordu. Bu bölümler personelin Fethullahçı yapılanmadaki yerini gösteriyordu. Bu haber Eylül 2002'de birçok gazetede yayımlandı. O tarihte Türkiye'de Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti iş başındaydı. Olayın faili elde ciddi belgeler olduğu halde serbest bırakılmıştı. Doğru olan da buydu. Suç yasayla tanımlanmadıktan sonra şüphelinin tutuklanması veya ceza verilmesi söz konusu olamazdı. Yanlış olansa Eylül 2002'den bugüne kadar geçen 12 yılda cemaatin suçlarını tanımlayan hiçbir kanunun yürürlüğe girmemesiydi. Tam da bu yüzden günümüzde paralel yapı diye tanımlanan cemaatin komplolarına karşı hiçbir ceza verilemeyeceğini, hepsinin sürüncemede bırakılacağını söylemek mümkündür. Fatih Altaylı beni cemaatçi yaptı. Fatih Altaylı, 22 Mart 2006 tarihli Sabah gazetesinde "Uzun gidebilir" başlığı altında benimle ilgili şöyle yazmıştı. Genelkurmay'ın Şemdinli iddianamesiyle ilgili rahatsızlığının büyüklüğü önceki gün yapılan açıklamayla ortaya çıktı. Askerlerin açıklamasıyla hedef aldığı isim olarak herkes Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın üzerinde duruyor. Ancak bana gelen bilgilere göre Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'dan duyulan rahatsızlık da daha az değil. Uzun'a bağlı birimlerce hazırlanan istihbarat raporlarında yüksek rütbeli subaylarla ilgili ifadeler ve Uzun'un Türkiye'de etkin bir tarikatla ilişkili olduğu iddiaları Uzun'la ilgili rahatsızlığın kaynağı. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun'un pek yakında görevden alınması kimseyi şaşırtmasın. Ertesi günde aynı köşede Altaylı'nın ilk yazısına atfen "Ne diyorsak o" dediği "İlk kelle verildi" başlıklı bir yazısı daha yayımlandı. Altaylı benim etkin bir tarikatla ilişkide olduğumu iddia etmişti. Kendisine yaklaşık 3 yıl sonra cevabi bir açıklama yazdım. Neden 3 yıl beklediğimi de biraz sonra anlayacaksınız. Önce cevabımı aktarıyorum. Sayın Altaylı, önce kendimi tanıtayım. Sabri Uzun, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Emniyet Müdürüyüm. 22 ve 23 Mart 2006 tarihli yazılarınızda söz ettiğiniz "İlk kelle verildi" başlıklı yazınıza konu olan kelle benim. Sayın Altaylı, 17 ve 18 Kasım 2009 tarihli yazılarınızda "Bence bu çalışmalar bir kişinin ürünü falan değil. Bütün bunları toplayan ve yazan geniş bir ekip var. Bence ihbarcı subay falan yok" cümlelerini içeren yazılarınızdaki ana fikirlere katılıyorum. Bir oluşum var. Bu oluşum son günlerde subay kimliğine bürünerek Ergenekon soruşturmasıyla ilgili habire mektuplar yazıyor. Her nedense kendisi ortaya çıkmıyor. Çok da vatanperver görünüyor. Tüm Türkiye'yi peşinden koşturuyor. Sayın Altaylı, Türkiye'nin Ergenekon adını taktığı şeyle asla terör örgütü demedim, demiyorum, diyemeyeceğim. 14 Haziran 2001 günü tanıştım. 2006 yılı Ocak veya Şubat ayında tekrar karşıma çıktı. Evet, o tarihlerde bütün bunları toplayan, yazan geniş bir ekip var diye düşündüm, inceledim, gördüm. Bu kişiler kim biliyor musunuz? Hani 23 Mart 2006 tarihinde sizin yönetiminizdeki Sabah gazetesinde "Uzunu yakan bilgi notu" başlıklı haberde konu edilen, Sabri Uzun tarafından hazırlandığı, hükümet makamlarına verildiği öne sürülen bilgi notu vardı ya, işte o notu hazırlayanlar şimdi subay kimliğine bürünerek Genelkurmay Başkanlığı hakkında bilgiler veriyor. İşte bu yazı yayımlandığında benim ciğerim yandı. Tüm ülkeye Sabri Uzun kurumlar aleyhine düzmece raporlar hazırlayan, üstelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na değil de bir cemaate bağlı insan olarak tanıtıldı. O bilgi notunu hazırlayan, size ulaştıran, yanıltan, kendi amaçları doğrultusunda kullanan kişiler, sonra başka bir ihbar mektubuyla Trabzon'a gönderilen Ergenekon başlattılar. Ben 23 Mart 2006 günü Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Aslı Aydıntaşbaş'a gittim. Bu bilgi notu denilen belgeyi İstanbul'dan gazetenin merkezinden temin etmesini istedim. Kendisinde bir kopyasının bulunduğunu söyledi, verdi. İşte o gün benim hazırladığım öne sürülen belgeye ulaşmış oldum. O bilgi notu, Sabri Uzun'un görevden alınması için birileri tarafından hazırlanmıştı. Aynı kişiler o günlerde bir subayın dedesinin Yahudi olduğunu, mezarının İsrail'de bulunduğunu bir internet sitesinde yayımlamışlardı. Sabah gazetesinin haberi üzerine hiçbir makam sahibi ortaya çıkıp "Sabri Uzun böyle bir bilgi notu hazırlayıp bize vermedi" diye açıklama yapmadığı gibi Sabri Uzun hakkında idari soruşturma da yapmadılar. Allah Allah. Fatih Bey, siz 20 sene içinde Türkiye bölünür diyorsunuz ya, o bölünmenin başlangıç tarihi "Uzunu yakan bilgi notu" yazısının yayımlandığı gündür. Başarılar dilerim. Uyandıramadım. Fatih Altaylı sonradan geç de olsa uyandı ve halen uyanamayan devlet görevlilerini uyandırmak için adeta dürtmeye başladı. Örneğin 17 Kasım 2009 tarihli Habertürk gazetesindeki yazısında kendisini subay gibi tanıtan şüpheli bir şahıstan bahsetmekte ve şöyle demekteydi. Yaratılan atmosfere göre TSK içinde vatanını seven ve demokrat bir subay var. Bu subay TSK'daki antidemokratik uygulamalara kızıp kızıp ikide bir ihbar mektubu yazıyor ve bu mektuplarına müthiş belgeler ekliyor. Ancak belgelere bakınca görüyorsunuz ki bunlar uzun zaman içinde toplanmış, farklı birimlerden, farklı dönemlerden belgeler. Ben size söyleyeyim, bunları tek bir subay toplamış olamaz. Hele hele bugün kafası bozulduğu için bunları postalayan bir subay hiç olamaz. Ve bence bu çalışmalar bir kişinin ürünü falan da değil. Bütün bunları toplayan, hazırlayan ve yazan geniş bir ekip var. İşte bu yazıyı okuduktan sonra önceki bölümdeki cevabımı gönderdim. Aynen yayımlandı. Altaylı'nın 12 Ekim 2006 tarihli "İrtica Yok, Gülen Var" başlıklı yazısıyla birlikte ele aldığımızda "Sen subay değilsin" diye seslendiği kişiye "Gülen cemaatindensin" dediği de anlaşılıyordu. Ben de Altaylı'ya gönderdiğim yazımda "Siz kirli kişileri tespit etmişsiniz ama o kişi size 23 Mart 2006 tarihli haberde Sabri Uzun'un başını yakan bilgi notu yazısını hazırlayıp gönderen, o tarih itibariyle sizi yanıltan, aldatan kişidir" demek istedim. Aslında devleti de uyandırmak istemiştim. Uyandıramadım, üzgünüm. Cüneyt Özdemir, pardon, siz Fethullahçı mısınız? Cüneyt Özdemir'in yazdığı Önemli İşler Dairesi adlı kitabın 300. sayfasında "Pardon, siz Fethullahçı mısınız?" başlıklı bir bölüm bulunmakta. Dipnot: Cüneyt Özdemir, Önemli İşler Dairesi, Doğan Kitap, 2009. Bu bölümün ilk cümlesinde yazar, kitabın yazımı sırasında Emniyet İstihbaratın Oran'daki merkezini resmi olarak birkaç kez ziyaret etme imkanı buldum diyor. Başka bir paragrafta ise şu satırlar var. Kitabın yazılmaya başlanmasıyla ilgili son ve en can alıcı soruyu istihbarat daire başkanlarından bizimle görüşmesi için görevlendirilmiş ismin gözlerinin içine bakarak hiç uzatmadan sordum. Pardon, siz acaba Fethullahçı mısınız? Masada 7 kişilik bir istihbaratçı topluluğu vardı, diğerlerinde bir sessizlik oldu. Fatih Altaylı'nın Sabah gazetesindeki köşesinde 6 Şubat 2007'de yayımlanan "Emniyet Darmadağın" başlıklı yazıda da şöyle bir cümle geçiyordu. İstihbarat şube müdürüne atfen yapılan bu sızıntının kaynağının RG isimli bir üst düzey emniyet görevlisi olduğu da hemen bu gelişmenin ardından sızdırıldı. Cüneyt Özdemir'e 4 sorum var. Siz Fethullahçı mısınız sorusunu yönelttiğiniz kişi RG miydi? Yazdıklarınızdan Ergenekon soruşturmasının arkasındaki kişinin RG olduğu şeklinde kanaatinizin olduğu anlaşılıyor. Doğru mudur? Fatih Altaylı'nın yazısına konu olan RG ile sizin söz ettiğiniz aynı kişi midir? Size Ergenekon işi 3000 yıl sürecek diyen kişi de RG midir? Manzaraya bakın. Darbeci polisi gazeteci Fatih Altaylı tespit ediyor ve yazıyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir görüyor ve kitabında söz ediyor ama devlet yetkilileri hiçbir şey yapmıyor. Hükümetin karşı atağı. 2009 yılında görevden alınan Emniyet Genel Müdür Yardımcılarından Mustafa Gülcü, Mart 2014'te tekrar görevine getirildi. Aynı şekilde görevden alınan Celal Uzunkaya da İzmir İlge Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edildi. Bir kumpas sonucu cezaevine atılan eski Ankara İl Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, KOM, Dairesi Başkanlığı'na getirildi. Yine kumpasla cezaevine konulmuş eski Sakarya İl Emniyet Müdürü Faruk Ünsal, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Tüm bu atamaları hükümetin nihayet uyanması şeklinde değerlendiriyorum. Bugüne kadar hükümetin yetkisini eline alan cemaatin yaptığı zulüm deşifre olmuş, hükümet yetkisini cemaatle paylaşmaktan vazgeçmiştir. Erdoğan'ın hastalığını cemaat nereden bildi? Ahmet Şık, Başbakan Erdoğan'ın ofisindeki böcek olayının arka planını Bir Gün gazetesinde yaptığı haberle duyurdu. Ahmet Şık haberinde, bir hafta öncesinde Erdoğan'ın NTV'de katıldığı televizyon programında evinde böcek denilen cihazlardan bulunduğunu, devletin kurumları, birimleri arasında bazı yanlış alışkanlıklar var. Bu yanlış alışkanlıkları tamamen atamıyorsunuz. Dinleme de bunun içinde. Ben de dahil bu dinleme bitmemiştir. Makama bir böcek koydular. Arama tarama esnasında ilgili birimlerimiz bunu buldu çıkardı. Evimin altındaki ofisimde olan şey. Birileri işte, derin devlet dediğiniz onlar da boş durmuyor ve çalışıyor, dediğini hatırlatıyordu. Erdoğan'ın ameliyat olacağını kendisi ve yakın çevresindeki birkaç kişiden başka kimsenin bilmediği bir dönemde, cemaatin bu yönde bilgilere sahip olması üzerine kuşkular arttı ve Başbakan'ın Ankara Keçiören'deki evinde arama yapıldı. Aslında Erdoğan daha önce de yasa dışı dinleme mağduru olmuş, KKTC Başbakanı Mehmet Ali Talat'la ardından da iş adamı Remzi Gür'le yaptığı telefon görüşmeleri 2009'da sızdırılmıştı. Erdoğan, Remzi Gür'le arasında geçen ve ABD'deki kızı için para istediği telefon konuşmasının sızdırılmasına çok öfkelenmişti. Bu olay başbakanla cemaat arasındaki gerilimin fitilini ateşlemiş. Ne ilginç rastlantıdır ki, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek aynı dönemde görevden alınmıştı. 18 Ekim 2009 ve 25 Ekim 2009'da o dönem haftalık dergi olarak yayın yapan Aydınlığın kapak haberleri Başbakan Erdoğan'ın telefon konuşmalarını aktarıyordu. Sızdırılan telefon kayıtlarını haber yapan iki gazeteci, Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım ve Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya, 9 Kasım 2009'da Ergenekon terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandılar. Bu ses kayıtları Aydınlık'tan önce başka basın organlarına da gönderilmişti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC Başbakanı Mehmet Ali Talat ve iş adamı Remzi Gür'le yaptığı telefon konuşmalarının ses kaydı, Ekim 2009'da gazete bürolarına Cemaat Şakirdi polisler tarafından servis edilmişti. Aydınlık Dergisi ve Ulusal Kanal, AK Parti karşıtı tutumlarından dolayı bu ses kayıtlarını kullanmaktan çekinmemişlerdi. Böylece Başbakan ve çevresindekilerin zihninde Aydınlık Dergisi ve Ulusal Kanal bizim telefonlarımızı dinliyor şüphesi oluşmuştu. Bu düşünce sonucu doğal olarak hükümetle cemaat birbirlerine yakınlaştı. Cemaat Şakirdi polisler ister istemez AK Parti'nin koruyucuları gibi bir görünüm kazanmışlar ve bu güvenme-sığınma ortamı cemaatin başbakanın telefonunu uzun süre dinlemesine uygun ortam oluşturmuştu. Cemaatin eski imamlarından Nurettin Veren'in Fethullah Gülen hakkında yaptığı açıklamalar 2005'te Aydınlık'ta ve Ulusal Kanal'da yer almıştı. 4 yıl sonra cemaat karşıtı o yayınların intikamı da alınmış oldu. Başbakanın telefonunu dinleyenlerle ses kayıtlarını gazete bürolarına göndereni belli olmayacak şekilde servis edenler aynı kişilerdi. Sonrasında haberleşme hürriyetini ihlal ettiler, başbakanın telefonunu dinlediler diye Aydınlık ve ulusal kanal yetkililerini cezaevine dolduranlar da aynı kişiler, yani cemaatin şakirtleridirler. 6. ayrımın sonu, sayfa 79.